أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün Nur suresine, Kur'an-ı Kerim'in 24. suresine başlıyoruz. Her zamanki gibi önce Yahya Hoca'yı dinleyip sonra dersimize devam ediyoruz.
Evet, Nur suresi Kur'an-ı Kerim'in 24. suresi. Medine döneminde indiği rivayet edilen bir sure ve toplam 64 ayetten oluşuyor. İsmini de bu surenin 35. ayetinde geçen Allahu nuru's semavati vel ard kelimesindeki nur kelimesinden alıyor. Bugün inşallah o sureye başlıyoruz. İlk iki ayeti okumayı planlıyoruz. İlgili ayetler mealen şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. İyiliği sonsuz, ikramı bol Allah'ın adıyla. Bu, indirdiğimiz ve hükümlerini farz kıldığımız bir suredir. Bu surede apaçık ayetler indirdik. Belki doğru bilgilerinizi kullanırsınız. Zina eden kadınla zina eden erkekten her birine 100 kırbaç vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah'ın verdiği cezayı yerine getirirken onlara karşı acıma duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir grup da o ikisinin çektiği bu azaba şahitlik etsin.
Evet. Bu iki ayet üzerinde duracağız. Burada zina eden kadınla zina eden erkeğe Allahü Teala'nın kesin olarak belirlemiş olduğu bir ceza türünden bahsediliyor. Allah-u Teala diyor ki burada suretun enzelnaha. Bu indirdiğimiz bir sure. Ve faradnaha ve bunun içindeki hükümleri farz kıldık. Allah farz kılmışsa bu çok kesindir. Ona en küçük muhalefet insanı kafir eder. Sonra da diyor ki ve enzelnâ fîhâ âyâtin beyyinât. Bunun içerisinde apaçık ayetler ya da birbirini açıklayan ayetler indirdik. Yani öyle ayetler indirdik ki hiç kimsenin bu konuda en küçük şüphesi kalmaz. Herkes kesin bir kanaate var. Öyle zaten arkasından doğru söylüyor. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Belki tezekkür edersiniz. Zikir bir doğru bilgiyi kişinin kafasına yerleştirmesi demektir. Belki siz bu doğru bilgileri kafanıza yerleştirirsiniz. Şimdi belki yerleştirirsiniz dediğine göre demek yerleştirmeyenler de var. Ondan sonra diyor ki اَزَّانِيَتُ وَزَّانِ. Zina eden kadınla zina eden erkek. فَجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِئَةَ جَلْدًا. Onlardan her birine 100 celde vurun. Yani 100 kırbaç vurun. Ciltten, deriden yapılmış bir kırbaçla, kamçıyla ona vurun. وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي د۪ينِ اللّٰهِ. Allah'ın koyduğu bu ceza konusunda kadına karşı da erkeğe karşı da bir merhamet duygusu sizi etkilemesin. Böyle bir şey beklemeyin. Suç işlemişler, Allah bunu emrediyor ve bunu da farz kılmıştır. Kadın olsun, erkek olsun yapacağınız şey onlara 100 kırbaç vurmaktır. Evet, bunu şey yapmasın, bir acıma tutmasın. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Çünkü bu Allah'ın farz kıldığı, kesin ölçülerini koyduğu ve asla taviz verilemeyecek bir hükümdür. Veliyeşet azabehuma taifetun minel mu'minin. Bu ikisinin çektiği azap, çünkü nasıl bir azap? Tamam, 100 kırbaç ona yine şey yapılır da kırbaç dediğin zaman cildi rahatsız, acıtır, üzer falan, tamam. Ama müminlerden bir grup da orada hazır olacak ve bunları herkes görecek, öğrenecek. Bu kadınla bu erkek zina etmiş. Yani 4 tane şahit de tespit ediliyor ama olsun. Zaten onu inşallah haftaya dersimizde bununla ilgili ayetleri okuruz. Fakat burada bütün herkese rezil oluyor. Kadın da rezil oluyor, erkek de rezil oluyor. Onların aileleri de bundan son derece rahatsız oluyor. Bu da bu şekilde bir cezalandırmadan Cenab-ı Hak söz ediyor. İşte bu 100 kırbaç cezası. Daha önce, yani Kur'an-ı Kerim inmeden önce Tevrat'ta zina eden kadın ve erkeğin cezası taşlanarak öldürmek. Onu bizde rejim cezası denir. Koyuyorsun oraya, taşlayarak öldürüyorsunuz. İstersen onunla ilgili birkaç şeyi oku Tevrat'tan.
Evet.
İncil'de de onunla ilgili şey var ama İncil, şunu söyleyelim. Evet, İsa Aleyhisselam'a İncil inmiştir ama İncil Tevrat'tan sadece bir tek hükmü değiştirmiştir. Nedir o? وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ diyor. Size haram kılınan bazı şeyleri helal kılsın diye diyor. O istersen o kısmı da kısaca bir söyle. Yani İncil'de helal kılınan ama İsrail onların haram kılınan şeyler.
Evet, onlar daha önce İsrailoğullarına işledikleri suçlar yüzünden haram kılınmış olan aslında helal olan şeyler. Yani normalde her şeriatta yasak olan şeyler zaten hiç değişmiyor. Adem Aleyhisselam'dan bize kadar, yani bizde bugün yenilmesi ve içilmesi haram olan her ne varsa geriye Adem Aleyhisselam'a kadar götürebiliyoruz onları. Ama bazen Allah işlenen bazı suçlar yüzünden temiz olan şeyleri de haram kılıyor. İşte İsrailoğullarına insanların mallarını haksız yolla yemeleri yüzünden ve işledikleri birçok şey yüzünden bazı şeylere, özellikle işte iç yağları mesela, en önemli örnek olarak onu verebiliriz. İç yağlarını haram kılıyor Allah. İsa Aleyhisselam da geldiğinde diyor ki, hani size ceza olarak haram kılınmış olan ama aslında helal olan şeyleri helal kılmaya geldim ben. Haram kılınmış olan bütün şeyleri helal kılmaya geldim dese, o zaman her zaman geçerli olan haramları da sanki kaldırmış gibi olacağı için size haram kılınmış bazı şeyleri haram kılmaya geldim. İşte o bazı şeyler ceza olarak haram kılınmış, aslında helal olan şeyler. Onları da söyleyelim. Şimdi oradan bugünkü şeye geçiş yaparsak eğer, şimdi zina cezasını konuşuyoruz. Tabii önce müsaade ederseniz ben kelimeden bir başlayayım. Yani
Ha,
zina
güzel olur. Tamam.
kelimesi neyi çağrıştırıyor bize? Evet, dilimize geçmiş. Zina kullanıyoruz ama bazen şöyle tarif edildiğini görürsünüz, görüyoruz da. Zina, evli bir erkekle evli bir kadının gayrimeşru ilişkisi. Bu şekilde tarif yapıyorlar. Bu doğru bir tarif değil. Zina, en kısa olarak bir erkekle bir kadının gayrimeşru ilişkisi. Yani daha kısa olarak gayrimeşru ilişki böyle tarif edilir fıkıh kitaplarında. Ama gayrimeşru ilişki kadınla erkek düşünülerek tarifi yapılır bunun. Kadın kadına veya erkek erkeğe düşünülmez zaten bu tanımda. Otomatikman zina dendiği zaman bir kadın ve bir erkek vardır. Ve bunlar nikahsız olarak bir ilişki yaşamışlardır. İşte bunun adı zinadır. Bunlar evliymiş, bekarmış, evli bekar ayrımı olmadan. Eğer aralarında bir nikah yoksa yapılan bu eylemin adı zinadır. Dolayısıyla Allah burada zina eyleminden bahsediyor. Ve Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde bu, yani 5 defa geçiyor daha doğrusu, öyle çok da değil ama büyük günahlar arasında sayılıyor. Ve Allah Teala وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا ifadeyi bu şekilde kullanıyor. Zina yapmayın demiyor Allah. Zinaya yaklaşmayın diyor. Yapmayınla yaklaşmayın arasındaki farkı sizler zaten anlıyorsunuz. Yaklaşmayın da ek bir önlem de almanız gerekiyor. Yani bir şeyi yapmamak Başka bir şey, ona yaklaşmamak ek tedbirler alınmasını da gerektiriyor. Dolayısıyla bir erkekle bir kadın nikahsız olarak ilişkiye girmeyecekleri gibi kendilerini bu tür ilişkiye sevk edecek hal ve hareketlerden de kaçınmak zorundadır. O yüzden işte hani gözün zinasından, elin zinasından da bahsedilir kaynaklarda. O cezayı gerektiren anlamda bir zina değildir. Ama kişiyi gerçek manada zinaya götürecek olan davranışları da ifade etmek için kullanılır. O yüzden hani harama bir kez bakarsınız, 2, 3, dördüncüsü o haramı işlersiniz. İşte harama kulak verirsiniz, 2, 3, ondan sonra bizzat kendisine düşersiniz. O yüzden bir Nebimizin şöyle bir benzetmesi vardır biliyorsunuz. Hani her kralın, her melikin kendisine has bir koruluğu vardır. Ve siz o koruluğa girmeyeceğiniz gibi yaklaşmamanız da gerekir. Eğer onun çevresinde hayvan otlatırsanız diyor, o hayvanlardan bir tanesinin bir an için o koruluğa girmesi çok yüksek bir ihtimal. O yüzden oraya yaklaşmayacaksınız ki ondan emin olasınız. İşte diyor ki Allah'ın koruluğu bu örnekte Allah'ın koyduğu yasaklardır, haramlardır. O yüzden o haramları işlemeyeceğiniz gibi o haramlara yaklaşmayacaksınız da. İşte Allah ve la takrabu zina buyuruyor. Nerede? İsra suresinin 32. ayetinde zinaya yaklaşmayın. İnnehu kâne fâhişe. Çünkü o çok çirkin bir iştir. Ve sâe sebîlâ ve ne kötü bir yoldur diyor Allah. Ve bunun cezası olarak da işte hem dünyevi ki biraz sonra ayrıntılarına şimdi gireceğiz. Bir uhrevi cezası da var. Kısaca ona da değinip konunun Kur'an öncesine gideceğiz. Furkan suresi 25. surenin 68. ayetinde Allah Teala 3 büyük günahı peş peşe sıralıyor. Diyor ki vellezine la yed'ûne me'allâhi ilâhen âhar. Yani Allah'ın gerçek manadaki kulları, has kulları Allah'la beraber başka hiçbir ilaha yalvarmazlar. Yani tevhid ilkesini asla zedelemezler. 2. Ve la yaktulûnen nefselleti harramallahu illa bil hak. Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana asla dokunmazlar. Hak yeri olursa başka işte nedir o? Savaş meydanında olur veya bir ceza, had cezası tatbik edilecektir. Ancak o şekilde olabilir. Ve la yeznûn ve bir de onlar zina yapmazlar diyor. Ne olur bu suçlar işlenirse? Ve men yef'al zâlike yelka esâma diyor Allah. Kim bunları yaparsa mutlaka işlediği bu suçların cezasını görecek. Nasıl? Yudaaf lehul azabu yevmel kıyame. Kıyamet günü yani mezardan kalkış günü onun azabı ikiye katlanacak. Ve yahlud fihi muhana ve o azap içinde de alçaltılmış olarak kalır kişi diyor. Tövbe etmediği ve durumunu düzeltmediği sürece. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra gelelim bugünkü ayetimize. Allah Teala buyurdu ki zina eden erkekle zina eden kadına bakın evli veya bekar ayrımı olmaksızın her ikisine de yüzer celde vurun, yüz kırbaç vurun. Peki nereden bu ceza buraya geldi? Bunun tarihi arka planına baktığımız zaman işte Tevrat ve İncil'e gidiyoruz. Hocam da biraz önce ifade etti. Tevrat'ta yani bugün elimizde en azından mevcut bulduğumuz Tevrat'ta buna dair bazı veriler var. Levililer bölümü var Tevrat'ın. En çok hükümlerin sıralandığı tabiri caizse hukuk kitapları. Ceza ve hukuk kitapları orada hükümleri yer alıyor. Levililerin 20. babına geldiğiniz zaman onun 10. ayeti pasajından itibaren şu hükümler var. Deniyor ki bir kimse birisi başka birinin karısıyla yani komşusunun karısıyla zina yaparsa hem kendisi hem zina ettiği kadın kesinlikle öldürülecektir. Kesinlikle öldürülecek. Yani cezası ölüm. Babasının karısıyla yatan ki bu annesi değil yani babasının evlendiği başka birisi. Kişiyi doğuran kadın değil, babasının evlendiği bir başka kadın. Onunla yatan babasının namusuna leke sürmüş olur. İkisi de kesinlikle öldürülecektir. Ölümü hak etmişlerdir. Bir adam geliniyle yatarsa ikisi de kesinlikle öldürülecektir. Rezillik etmişler, ölümü hak etmişlerdir. Ve bir ileri safhası da bunun, erkek erkeğe olursa bu ne olacak? Bir erkek başka bir erkekle cinsel ilişki kurarsa ikisi de iğrençlik etmiş olur. Kesinlikle öldürülecekler. Ölümü hak etmişlerdir. Bu şekilde devam ediyor. Bir benzeri de bunun Yasanın Tekrarı Tesniye kitabında var. Onun da 22. bölümünde şu ifadeler yer alıyor. 22'ye 22'de. Eğer bir adam başka birisinin karısıyla yatarken yakalanırsa hem kadınla yatan adam hem de kadın ikisi de öldürülecek. İsrail'den kötülüğü atacaksınız diyor. Yani net bir şekilde bunlar zina yapan kişiden öldürülmesi gerektiği kanaatindeler. İncil'e gelince normalde hiç İncil'de bununla ilgili bir şey olmasa bile ilke olarak ne olması gerekir? Bir şey Tevrat'ta hükme bağlanmışsa İncil'de otomatikman bu hüküm devam ediyor demektir. Neden? Çünkü İsa Aleyhisselam ben kutsal yasayı geçersiz kılmaya değil onu tamamlamaya geldim diyor. Dolayısıyla kaldırmaz. Bu şimdiye kadar buydu tamam bundan sonra böyle bir şey yok. Ceza olan kısımlar varsa evet onlar kaldırılır ama yerleşmiş bir hüküm. Yani bir helali haram, bir haramı helal yapmaz. Onunla ilgili olarak özel bir şey de var zaten. Deniyor ki İncil'de Yuhanna kitabının 8. bölümünde şöyle bir olay aktarılıyor. Din bilginleri ve Ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadını getirdiler Hazreti İsa'nın huzuruna. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya öğretmen dediler. Bu kadın tam zina ederken yakalandı. Şimdi bunun biraz arka planını Hristiyanlar şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki bu Yahudiler İsa Aleyhisselam'ı aslında zora sokmak için bu şeyi tertipliyorlar. Acaba Tevrat'taki hükmü mü söyleyecek yoksa onu kaldıracak mı? Onun hani kaldırdığını görürlerse aha bakın işte beklediğimiz alan bu değil deyip hemen inkar edecekler. Eğer Tevrat'taki hükmü söyleyecek olursa hemen Roma'daki yerleşik şeye siyasi otoriteye şikayet edip derdest edilmesini sağlayacaklar. Böyle bir şey yapıyorlar. Peki bu kadın zina ederken yakalandıysa zina ettiği kişi nerede? Onu niye getirmiyorlar? Her zaman çünkü kadınları toplum önünde rezil etmek daha kolay. Hemen kadını getiriyorlar, erkek yok. İsa Aleyhisselam'ı da zor duruma düşürecekler. Kendi akıllarınca bir tertip kuruyorlar. Diyorlar ki kadın tam zina ederken yakalandı. Ve Musa yasada yani Tevrat kitabında bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin? Bak yine erkek yok piyasada. Kadın tek başına mı zina yaptı? Sonra bunları İsa'yı sınamak amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve şu cevabı verdi. Aranızda günahsız olan ona ilk taşı atsın hadi. Çünkü ceza rejim ya. Öldürülmesi gerekiyor. Dolayısıyla diyor aranızda kim günahsızsa hadi bu kadına ilk taşı o atsın. Bakın böyle demekle yasayı ne yapıyor?
Kabul ediyor.
Kabul etmiş, tasdik etmiş oluyor. Ama ortada bir tertip var. Erkek yok. Ve kendisi orada belki o cezayı uygulayabilecek otoriteye de sahip değil. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Mekke döneminde Resulullah böyle bir cezayı uygulayabilir miydi? Zaten yaşamasına fırsat vermiyorlar. Zor zamanda. Dolayısıyla burada da öyle bir şey var. Diyor ki tamam madem öyle ilk taşı günahsız olanınız atsın. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı o kadınla yalnız bıraktılar. Kadınsa orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona kadın nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı? Diye sordu. Kadın hiçbiri efendim dedi. Ben de seni yargılamıyorum dedi. Git artık bundan sonra günah işleme. Çünkü hani şahit yok. Erkek yok. Getirip bir kadını yakacaklar. Suçlusu da o hükmü vermiş olan İsa Aleyhisselam olacak. Ama biz buradan neyi görüyoruz? İsa Aleyhisselam'ın Tevrat'ı tasdik ettiğini, onayladığını görüyoruz. Peki Resulullah dönemine geldiğimizde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam risaletle görevlendirildiğinde biliyorsunuz 610 yılında pat diye bir anda yeni bir din insan alemi, insanlık alemi görmüş değil. O ana kadar son nebi İsa Aleyhisselam'dı. Herkes zaten din, iman, kitap, ahiret, nübüvvet bunu biliyordu. Mekkeliler de biliyordu. İbrahim ve İsmail Aleyhisselam'ın torunları olarak. Ve çok canlı bir dini hayat da yaşıyorlardı. Kabe var zaten yanlarında. Hac ibadetleri var, umre ibadetleri var, kurban ibadetleri var, namazları var. Biliyorlar, yapıyorlar, yapmıyorlar ayrı. Ama canlı yaşanan bir hayat var ellerinde. Resulullah bununla görevlendirilince yeni bir hüküm gelinceye kadar Kur'an'da birçok şey eskiden aynen devam ettirildi. İşte namazda, abdeste, kurbanda, hacda her şey son İsa Aleyhisselam nerede bıraktıysa Muhammed Aleyhisselam döneminde oradan devam etti. Resulullah sıfırdan bir din ihdas etmiş falan değil. Sıfırdan böyle bir hadi arkadaşlar dünya tarihini bilmediği bir ibadet var ne? Namaz. Böyle bir şey yok. Herkes zaten biliyordu. O yüzden Allah devam ettirin dedi. O namazı kılın. O haccı yapın. O yüzden tavaf kaç kere yapılır? Nereden nereye dönülür? Bunları hiç Allah tarife gerek duymadı. Çünkü zaten biliniyor. Onu devam ettirin dedi. Peki bu konuyla alakalı yeni bir hüküm gelinceye kadar zina yapanlarla alakalı Resulullah ne yapacaktı? İşte En'am suresinin 83. ayetinden itibaren 89. ayete kadar Cenab-ı Hak 18 tane nebinin adını doğrudan sayıyor. Nuh Aleyhisselam'dan başlıyor. Ta İsa Aleyhisselam'a kadar getiriyor. Onların diyor babaları, kardeşleri, çocukları deyip dolaylı olarak da bütün hepsine işaret ettikten sonra 90. ayette Resulullah buyuruyor ki Ulaikellezine hedallahu febihudahu muktedi. İşte bunlar Allah'ın doğru yola girdiğini kabul ettiği, onayladığı kimselerdir. Sen de onların hüdasına, rehberine uy. Dolayısıyla bu emri aldığı için Resulullah herhangi bir şey yoksa Kur'an-ı Kerim'de önceki şeriatlerde ne varsa onu devam ettiriyordu. Birisi işte bu şekilde zina yapıp geldiğinde Kur'an-ı Kerim'de hüküm yoksa Resulullah ne yapacak? Son yasa kitabı Tevrat olduğuna göre Tevrat'a göre hükmedecekti. İşte o yüzden bazı uygulama örnekleri var. Kısaca onları da hemen aktarayım. Kitaplarda şöyle geçiyor. Muhammed Aleyhisselam'ın önünden bir gün yüzü karartılmış ve değnekle dövülmüş bir Yahudi geçirildi. Bu tabii ki otomatikman Medine döneminde olduğumuzu anlıyoruz. Hemen onları çağırdı ve dedi ki kitabınızda zinanın cezası böyle mi? Böyle mi? Evet dediler. Sonra onların alimlerinden birini çağırdı. Dedi ki Musa'ya Tevrat'ı indiren Allah adına soruyorum. Kitabınızda zina cezası gerçekten bu mu? Dedi ki eğer böyle sormasaydın söylemezdi. Yani Allah'ın adıyla dedin şöyle bu beni sıkıştırdın. Şimdi diyor söyleyeyim. Orada rejim cezası vardır diyor. Bununla alakalı. Ama üst düzey kişiler arasında zina çoğaldı. Biz onlardan birini yakalarsak serbest bırakırdık. Zayıf birini yakalarsak ona o cezayı uygulardık. İşte tıpkı İsa Aleyhisselam'ın yaptıkları gibi erkeği bırakmışlar. Zayıf gördükleri kadını getiriyorlar onu yakacaklar canını. Dedik ki gelin üst düzeye de zayıfa da uygulayacağımız bir ceza üzerine anlaşalım. Sonra hep birlikte rejimi kaldırdık. Onun yerine yüz karartma ve değnek cezası koyduk diyor. Biz yaptık yani Allah'ın hükmünü kendileri değiştirmişler. Şimdi şöyle diyesi geliyor insanın. Vay pis Yahudiler nasıl da Allah'ın hükmünü değiştirmişler falan. Ama bu iğneyi başkasına batırıp çuvaldızı kendimize batırmak gibi olacak biraz sonra. Çünkü bizim Müslümanlar da Allah'ın bir hükmünü bırakıp başka bir hüküm yerine koyacaklar. Bunu hiçbir zaman unutmayalım. Bunu Resulullah işitince diyor ki Allah'ım senin emrini ilk hayata sokan ben olacağım. Çünkü onlar öldürmüşler. Yani Tevrat'a uygun olarak ben bu cezayı kaldıracağım. Bunlar senin hükmünü öldürmüşler. Ben dirilteceğim diyor. Ve hemen emir verdi. O Yahudi rejim edildi. Yani taşlanarak öldürüldü. Bak neye göre yapıyor Resulullah bunu? Tevrat'a göre. Uyguladığında Yahudi. Ha diyeceksin ki bu Yahudi'nin hükmünü Yahudi'ye tatbik etmiş. Bakalım Müslümanla ilgili bir hüküm var mı? Onunla da ilgili bir hüküm var. Ebu Hureyre ve Zeyd bin Halid rivayet ediyorlar. Diyorlar ki Resulullah'ın yanındaydık. Bir adam kalktı ve şöyle dedi. Ya Resulallah aramızda sadece Allah'ın kitabıyla hükmetmeni istiyorum. Ve anlatıyor. Diyor ki şöyle şöyle bir olay oldu diyor. Benim oğlum bunun işçisiydi. Karısıyla zina etti. Bunun cezası ne? Kısaca kesiyorum hemen. Hemen Resulullah diyor ki işte bunun cezası şu şu şu şudur. Adam bekarsa böyle, evliyse gidin bunun karısına sorun. Eğer kabul ederse cezası rejimdir diyor. Gidiyorlar, kadına söylüyorlar. Kadın kabul ediyor ve şey yapıyor. Rejim ediliyor. Ama burada önemli olan şey şu. Resulullah diyor ki canım elinde olan zata, Allah'a yemin ederim ki aranızda Allah'ın kitabıyla hükmedeceğim. Allah'ın kitabında böyle bir hüküm yok. Hangi kitabı Allah'ın bu?
Tevrat.
Önceki kitabı işte Tevrat. Tevrat'ta olan hüküm. Peki Allah'ın kitabında olan hüküm ne? Bizim Allah'ın bize gönderdiği kitabında olan hüküm ne? İşte biraz önce gördük. 100 celde, 100 kırbaç cezası dedi. Kime? Zina eden erkeğe ve kadına. Peki bunlar evli veya bekar mı? Evliye ne uygulanır? Bekara ne uygulanır? Bir ayrım var mı? Şimdi onun ayrıntılarına gireceğiz. Çünkü ayet öyle olmasına rağmen bizim fıkıh mezheplerinde o Nisa Nur suresinin ikinci ayetindeki cezanın sadece bekarlar için geçerli olduğu, evliler için rejim cezasını devam ettiği bu rivayetler gereği kabul edilir. Aksi bilmiyorum belki bir iki tane görüş ya var ya da yoktur.
Evet, şimdi bu Yahya Hoca konuyu gayet güzel bir şekilde anlattı. Ama bazı insanlar Muhammed Aleyhisselam'ın Tevrat'ın hükümlerini uygulamasını biraz eksik anlıyorlar ve yanlış yollara giriyorlar. Kur'an'da o konuyla ilgili hüküm oluncaya kadar Tevrat'a uydu. O da Allahü Teala'nın En'am suresinin 90. ayeti,
Evet.
değil mi? En'am 90. ayette Allah emrediyor. Yani Allah o her birine rehber vermiştir diyor. Sen onların rehberine uy. Emir verdiği için Muhammed Aleyhisselam Mekke'deyken Kudüs'e dönerek namaz kılmıştır. Medine'deyken de oraya ne zamanki kıble değişmiş o zaman Mekke'ye dönmüştür. Ama Allahü Teala'nın son indirdiği ve bugün işte dininizi mükemmel hale getirdiğim dediği ayetin geçtiği Maide suresinin 48. ayetinde şöyle diyor Allah. Ey Muhammed, sana da gerçekleri içeren bu kitabı kendine önceki kitapları tasdik edici ve onları koruyucu özellikle indirdik. Yani Kur'an-ı Kerim önceki kitaplardaki bilgileri koruyor. Bir takım ilaveler, çıkarmalar falan yapmışlar. Zaten onu da bu surede bildiriyor 15. ayetinde. O halde aralarında Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver, sana gelen gerçekleri bırakıp da onların arzularına uyma. Yani Kur'an-ı Kerim'de hüküm verecek. Artık bundan sonra evet Tevrat'ta bakarız, İncil'e bakarız. Biz şu anda işin tarihi arka planı için baktık.
Ama hakem Kur'an'dır
Ama
yani esas.
bizim uyacağımız tek kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Her biriniz için özel bir hüküm ve açık yol oluşturduk. İşte özel hüküm mesela işte Yahudiler bir imtihan gereği bir müddet Kudüs'e dönerek ibadetlerini yaptılar. Ama sonra tekrar Mekke'ye döndü. Bunu da çok iyi biliyorlardı ama kabul etmediler. Allah farklı tercihte bulunsaydı sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat verdiği şeylerle, özel hükümlerle sizi yıpratıcı bir imtihandan geçirmek için öyle yapmadı. O zaman siz hayırlı işlerde yarışın. Yarışın hep birlikte ölüp geleceğiniz yer Allah'ın huzurudur. O da anlaşmazlığa düştüğünüz şeyler size bildirecektir. Dolayısıyla artık bugün bizim Kur'an'dan başka uyacağımız hiçbir kitap yoktur. Çünkü onların hepsinin devam eden hükümlerini Kur'an-ı Kerim korumuş. Ama bazı hükümlerini Allahü Teala misliyle bazılarını da daha hayırlısıyla nesh. Yani bu nesih kelimesi Türkçe'de kullanılan istinsah, işte şuradaki bir yazıyı alıp buraya geçirmek. Allahü Teala önceki kitapları indiriyor. Bu kitaplardaki hükümlerin çok büyük bir bölümü. Şura suresi 13. ayet Yahya Hoca bahsetti. Yani Nuh Aleyhisselam'dan beri çok az değişiklikler var imtihan gereği olanlar. Yoksa onun dışında her şey aynen devam ediyor. İşte onlardan biri de Tevrat'ta geçen taşlayarak öldürme cezasının Kur'an-ı Kerim'de kaldırılması. Nesh. Burada iki aşamada Allahü Teala nesh ediyor bunu. Bakara 106. ayette diyor ki biz bir ayeti nesh eder ya da unutturursak ya onu dengiyle
Daha
ya da
iyisi.
daha hayırlısıyla nesh. Yani yeni hüküm, önceki hükmün denge olur. Çünkü unutulmuş, o kitaplarda göremiyorsunuz. Onun denge burada olur. Ki önceki kitaplarda olan hükümlerin çok büyük bir bölüm, belki %90'dan fazlası misliyle nesh edilmiş, bu kitaba konmuştur. Bazıları da hayırlısıyla neshetmiştir. Yani hükümleri de hafifletme yapmıştır. O hükümlerdeki hafifletme zina konusunda da var. Allahü Teala Nisa suresinin 15 ve 16. ayetlerinde böyle kademeli olarak bir nesih yapıyor. Orada şöyle diyor. 15. ayette وَاَلَّاتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ kadınlarınızdan fuhuşla gelenler, yani fuhuş işlediği ortaya çıkanlar, birisi diyor ki bu kadın fuhuş işledi, tamam.
O fuhuşu da belki söyleyelim. Hani bugün
Aha,
fuhuş para
zina.
karşılığı yapanlara deniyor. O yüzden biz mealde
Aha, doğru,
ona
zina
zina
diyelim.
diyoruz. Çünkü hani onu ayırmak için. Yani
Aha,
el
diyor.
fahişe kelimesi zina için de
Diğerleri
kullanılan bir
için de
kelime. Evet.
kullanılıyor, doğru. Yani zina yapıp gelmiş olanlara 4 tane şahit getirin, isteyin. Madem bu kadını zina ettiğini iddia ediyorsunuz, 4 tane şahit getirin diyor. Sizden 4 tane şahit olsun. Peki, eğer şahitler şahitlik ederlerse onları ev hapsinde tutun. Evden dışarı çıkarmayın. Ölüm gelip onları götürünce, ölene kadar ev hapsinde. Ya da Allah onlar için bir yol açıncaya kadar. Bir yol açıncaya. Şimdi evinde hapis kadın. Şimdi hiç çıkamıyor. Allah bir yol açacak demek ki. Ne acaba bu? Ondan sonra şimdi bu zina ettiyse tek başına zina edemez. Onu da zina eden bir erkek de var. Ondan sonra velleden yetiyani hem. O yukarı bir önceki ayette anlatılan o zinayı yapan iki kişi. Birisi kadın, birisi erkek. Feaduhuma, ikisine de eziyette bulunun. Yani dille onu rahatsız edici sözler söyleyip, peki fe in taaba ve asliha, ikisi de tevbe eder, durumunu düzeltir, baksın işte tamam, artık bu işi tamamen bırakmışlar. Ve aridu anhum, artık onlara dokunmayın. İnna Allaha kana tevvaben rahima. Çünkü Allah tevbeleri çok kabul eder ve çok ikram sahibidir. Şimdi burada şöyle bir düşünün. Zina eden kadını götürüp halkın huzurunda taşıyarak öldürmek mi, yoksa evinde ev hapsini atmak mı daha iyidir? Tabii ev hapsi daha iyi. Şimdi ev hapsinde dışarı çıkmıyor. Bir de onun yanına giren çıkan insanlar var. Dilleriyle onu da rahatsız ediyorlar. Ne zaman ki ben tevbekar oldum, bir daha yapmadım derse, zaten onu tanıyan birkaç kişidir. Tamam, bir daha buna dokunmazlar. Şimdi bu da dersiniz ki erkeği için hapis yok. Tamam, erkek çalışacak, kazanacak. Ailesini geçindirecek, yani öyle yatma yok erkek için. Ya bugün maalesef yani hiç kabul edilemeyecek bir hapis cezası var. Oraya girmeyelim. Şimdi ona erkek için hapis cezası yok. Ama erkek için de ona da eziyette bu. Yani dilinizle onu rahatsız edici sözler söyleyin. Şimdi kadın yanına giren kişilere ben tamam tevbekar oldum bitirdim derse, zaten çok az sayıda insan girer. Ama o erkek şehirde dolaşır. Aa, bu adam zina etmiş. Bak Allah diyor ki ona, onun dilinize rahatsız edin. Gidip her gelen rahatsız edecek. Ya kime anlatacak ki tevbe edip düzeldiğini? Yani adam için o şehir zehir olmaya başlar yani. Dolayısıyla böyle bir şey, Allahü Teala diyor ki Allah bir yol açıncaya kadar diyor. O zaman Allah bir yerde bir yol açmış olması gerekiyor. Kur'an-ı Kerim'de yol açma işi ne olacak? Cezanın hafifletilmesi olacak. O cezanın hafifletilmesi de işte okuduk. Nur suresinin 1 ve 2. ayetlerde, istersen tekrar bir oku.
Evet, şöyleydi mealen. Zina eden, yani nikahsız ilişkide bulunan bir kadınla zina eden erkekten her birine 100 kırbaç vurun. Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız Allah'ın verdiği ceza yerine getirirken onlara karşı acıma duygusuna kapılmayın. Müminlerden bir grup da o ikisinin çektiği azaba şahitlik etsin.
Tamam. Şimdi bakın 145 vurulacak. Bir yol açmak. Şimdi o zaten cinayeti bilinen bir kadın. Ev hapsinde. 140 vurulacak dendiği zaman 140 ne olacak? Birkaç dakika içinde olur biter. İyi kurtuldum der. Demez mi kurtuldum? Oh. Evden dışarı çıkabileceğim. Zaten herkes biliyor. Peki bir de onların çektiklerine de millet şahit olsun diyor. Tamam. Herkesin huzurunda bu 140 vuruluyor ki bir daha bir başkası böyle bir şeye cesaret etmez. Ondan sonra erkek ya kimin yanına gitsem ben rahatsız ediyorum. Bir laf söylüyor da kimseye bir şey anlatamam. Ya 140 vuruldu. Of be kurtulurum artık daha. Kimse bana bunu söyleyemez. Ne oldu? İkisi için de Allah ne yaptı? Bir yol açtı. İşte bu nesih yani ne oldu? Hayırlısıyla nesetti. Ama bunlara verilen ceza, Tevrat'ta verilen ceza neydi?
Ölüm.
Taşlanarak
Hapishane
öldürmek.
ölümü.
Peki bu ceza önce neye çevrildi? Kadın için ev hapsine ve dille
Ezilir.
rahatsız edilmeye.
Aynen.
Erkek için ev hapsi yok, dille rahatsız edilmeye çevrildi. Sonra da 140 cezası haline getirildi ve böylece bu 140'la ilgili hükmü Allahü Teala ne diyor burada? Suretün enzelnâ ve faradnâ. Onu biz farz kıldık. Allah farz kıldıysa
Bu böyledir.
orada herhangi bir değişiklik yapılamaz. Allah ne dedim demedim ne demişse o.
Şimdi bunun evli ve bekar ayrımı var mı peki?
Burada
Ezzel diye
evli
ya da
ve bekar
zel
ayrımı söz konusu değil. Bakın bizim istersen gelenekteki durumu sen kısaca anlat.
diye. Evet, biraz önce
Veya
söyledim. Bu hükmü kabul eder herkes. Tabii ki Kur'an-ı Kerim'de geçtiği için hayır kabul etmiyoruz diyen olmaz. Ama deniyor ki burada anlatılan Nur suresi 2. ayette anlatılan zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine 100 kırbaç vurun cezası bekar olanlar için geçerli. Evliler eğer zina yaparlarsa hadisler gereği onların rejim edip öldürülmeleri gerekiyor. Yani Resulullah Allah'ın kendisine verdiği yetki sayesinde ayetteki bu hükmü tahsis etmiş. Yani sınırlandırmış. Bekarlara şey yapmış, sınırlandırmış. Evliler yine Tevrat'taki hükümleri rejim edip öldürülmeye devam edecekler. Genellikle kabul edilen bu.
şimdi bir de şunu bakın. Şu mezhepleri görüyor musunuz? Muhammed Aleyhisselam ilahlaştırmışlardır. Yani bu Muhammed Aleyhisselam'ı ilah yapmayan tek bir mezhep yoktur. Allah biz burada farz kıldık diyor. Yok efendim evli başka, bekar başka diyor. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şeyi bir başkasına bırakmaz. Açıklama yetkisini Muhammed Aleyhisselam dahil hiç kimseye vermemiştir. Ama mezhepler de mezhep imamları Kur'an açıklama yetkisine sahiptir. Tefsirciler yetkisine sahiptir. Zaten Muhammed Aleyhisselam'ı ilah yaptıkları için onun ağzından çıkan sözün Kur'an'ı değersiz kılacağı kanaatine kadar ulaşmışlardır. Şimdi Allahü Teala hiçbir şey eksik bırakmaz. Mesela Muhammed Aleyhisselam'ın eşleri evli değil miydi? Allahü Teala Ahzab suresinin 30. ayetinde bunu anlatıyor. Ne diyor o Ahzab 30'da?
Şöyle diyor. Ya Nisa en Nebi. Bakın ey Nebi'nin eşleri.
Bunlar evli kadınlar değil mi?
Evet. Men ye'ti min kunne bi fahişetin mübeyyine. İçinizden her kim ispatlanabilir bir şekilde ayağın beyan bu fahişe fiilini yaparsa yani zina suçunu işlerse
Ve o mübeyyinenin de
evet.
ayeti de işte Nisa suresinin 15. ayetinde
Evet, o dört
dört
şahitle
şahit. O
ispatlanacak
dört
bir
şahitliği
şekilde
de
öyle bir
değiştirmemiş.
fiil
Zaten hafta
yaparsa
onu okuyacağız onları da.
ne olacak? Yudaaf leha el azabu. O azap hangi azap?
Hangi azap? Evet.
Nur suresinin ikinci ayetinde Allah dedi ya vel yeşhed azabehuma taifetun minel mu'minin. zina eden kadın ve erkeğe uygulanacak olan azap. Yani
Ceza.
100 celle cezası. Burada da diyor ki yudaaf leha el azabu, o azap onlar için katlanır, daifeyni iki katına katlanır.
Peki şimdi evli bir
Rejim
kadın
cezasını ikiye katlayalım şimdi.
mesela
Evet.
Muhammed Aleyhisselam'ın eşlerinden biri zina etmiş olsa önce bir öldüreceksin değil mi? Bütün mezheplere göre istisnasız tamamına göre bunun hak ettiği ceza öldürmektir. Taşlayarak öldüreceksiniz. Peki nasıl ikiye katlayacaksın? Ve ondan sonra bir diriltmek lazım değil mi? Diriltecek bir daha öldüreceksin. Ama eğer celdeyse
İki kat değil, yüz değil,
yani
iki.
100 celde yani
İki.
100 kırbaç yerine 200 kırbaç vurursun. Bunda problem var mı? Peki
Yani niye 200 belki akla takılabilir. Yani bunlara özel çünkü Nebi'nin eşi yani
Nebi'nin
toplumun
eşi.
tabii en üst katmanında olan insan yani bunlar bu kötülüğü yapacak olursa tabii ki diğerlerinden farklı muamele görecekler. Bu
İşte
normal.
bir de ahirette de
Tabii.
sevaplar da farklı olabilir.
Evet.
Niye? Çünkü çok zor bir şeyleri var yani Nebi'nin eşi olmak kolay mı? Peki ondan sonra bakın gene en küçük bir şey
Evet,
yok.
oldu ki biz bunu diyelim yanlış anladık.
Hı?
Oldu ki biz bunu yanlış anladık. Bu uhrevi
Zaten
yani
yanlış
dünyevi değil
olma
de uhrevi
ihtimali
olabilir.
yok da
Evet, oldu
farz
ki öyle.
edelim. Ama
Bu
Allahu
sefer
Teala en
başka bir
kötü
örnek.
ayrıntı bırakmasın. Bir de Bakara Nisa
Nisa suresinin
suresinin
25. ayetinde.
25. ayetinde ne söylüyor
Evet.
Allah?
Bu sefer Nisa
Hatta
suresinin
bir de
20.
oradan şunu da
Evet.
söyleyeyim. Bakın geleneksel yapı esir kadınları yani zinayı bırak bunu zinayı helal hale getirmiştir. Bütün mezhepler şu bu değil. Esir kadınların nikahsız olarak onlarla ilişkiye girilebileceğine hepsi ittifakla fetva vermiş. İlgili bütün ayetlerin anlamını bozmuşlar. Ama tabii bozamadıkları da var. Şimdi bakın burada Nisa suresinin 25. ayetini Yahya Hoca'dan bir dinleyelim.
Evet, bu Nisa suresinin 25. ayetinde evlenmek isteyen ama namuslu, hür bir kadınla evlenecek kadar maddi imkanı bulamayan erkeklerden Allah bahsediyor. Yani işte mehir verecek parası yok, şusu yok, busu yok falan. Diyor ki Allah içinizden mümin olan iffetli hür kadınları nikahlayacak kadar varlıklı olmayanlar ne yapsınlar? Hakimiyetiniz altında olan mümin esir kızlarınızı nikahlayabilirler onlar. Çünkü bir insanın hür bir kadınla evlenecek bir maddi gücü varsa o gidip bir tırnak içerisinde bir cariyeyle evlenemez zaten olmaz. Ama yok adamın evlenecek gücü o zaman diyor tamam o gidip birinin esiri olan bir kadınla evlenebilir. Ondan sonra Allah diyor ki vallahu alema bi imanikum ba'dukum min ba'd. İşte imanınız yani müminle evlen diyor ya imanı tabii ki Allah bilir. Ama yani neticede siz de dış görünüşe bakarak bir şeylere karar vereceksiniz. Şimdi şuraya dikkat edelim. Fenkihuhunne. O kızları nikahlayın. Nikahlayın. Nasıl? Bi izni ehlihinne ailelerinin izniyle nikahlayın. Ve atuhunne ucurahunne ve mehirlerini de onlara verin. Bil maruf maufa uygun. Yani o dönemki işte şeyler nasılsa Kur'an'a göre de herkese verilen kadar neyse o devirde mehirlerini de verin. Nikahlayın. Ailelerinden izin alan mehirlerini verin. Normal bir evlilikten farkı kaldı mı? Bu kişi evlendi artık değil mi? Evlendi. Tamam. Diyor ki
Bakın
Allah.
yani bu
Evet.
normal bir evlilikten farkı şu. Bu bir esir kadındır. Çok az bir mehre razı olur. Ya bir evim olsun. Bir evim olsun der. Ama hürse o kadar
Fazla
az
isteyebilir ama.
mehre razı olmaz yani. Tek farkı o. Ve
Evet.
orada diyor ki onları şey yapar nikahlayın. Yanında bulunduğu ailenin izniyle nikahlayacaksınız. Ve onlara da kızlarınız diyor.
Evet.
Esir kadın kelimesini kullanmıyor.
Nisa-i kumluyor.
Evet.
Fetehatikum pardon.
Devam et.
Sonra diyor ki Allah feiza uhsinne. Bakın onlar muhsana oldukları zaman yani evlenip de bir nikah akdiyle bir erkeğin karısı oldukları zaman Artık evli kadın. Esir de olsa evli. O durumda fe'in eteyne bi fahişetin. Bakın aynı kelime fahişe kelimesi biraz önce Ahzab suresinin 30. ayetinde geçen, Nisa suresinin 15. ayetinde geçen hep aynı. O fahişeyi yani yüz kızartıcı o suçu, zina suçunu yaparlarsa eğer. Ne zaman? Evliyken. Ne olması lazım? Ayeti durduralım. Hadis gereği ne olması lazımdı?
Rejim.
Öldürülmeleri
Hadiste
lazımdı.
uydur Resul'dan
Yani
iftira
tamam.
edilen bir suç.
Rivayet gereği diyelim. Çünkü
İftira
Resulullah
ediyorlar
öyle
yani.
yapmadığını söyleyen rivayet de söyleyeceğiz biraz
Tabii.
sonra. Şimdi diyor ki fe'in eteyne bi fahişetin evliyken eğer zina yaparlarsa fe aleyhinne nısfu ma alel muhsalatı minel azab. Bakın yine el azab kelimesi. Yine Nur suresinin 2. ayetinde, Ahzab suresinin 30. ayetinde zina cezasını ifade eden o kelime el azab. O el azabın, o azabın yarısı bunlara uygulanır, tatbik edilir.
Yani
Yani yarısını öldüreceğim.
rejimce yani
Olmaz.
evli olanlar
Tabii.
öldürülüyorsa
Evet.
öbürünü şey Resulullah'ın eşlerini
İki kat
yapacaksın?
öldüremeyeceğin gibi
Öldürüp
bunu da yarım
tekrar
öldüremeyeceğim. Tabii.
diriltip bir daha öldüreceksin.
Evet.
Bunun da yarısını.
Evet.
Birden yukarısını öldür, birden aşağısı kalsın.
Hür kadınlara verilen
Bakın görüyor
cezanın
musunuz?
yarısı.
Yani yeryüzünde herhangi bir kişinin şüphe edebileceği bir ifade var
Evet.
mı?
Yani evli bir kadın zina yapmış. Vallahi diyor ki hür esirse yarısını vur yani 50 sopa vuracaksın.
Peki bu ayetlerden mezheplerin haberi yok mu? Yani şu mezhepleri çok iyi öğrenin. Bu mezhepler kesinlikle tek bir merkezden oluşturulmuş. Ve ben şahsen bunda Yahudilerin oluşturduğundan asla şüphe etmiyorum. Adamlar faiz yoluyla milleti yorup gidip bir takım böyle kişileri de kandırarak tek merkezden mezhepler oluşturuyorlar. Mezhep büyükleri olarak adı geçen kişileri de kullanıyorlar. Yani mesela Muhammed Aleyhisselam'ı ilah yapmışlardır. Bunu Muhammed Aleyhisselam hayattayken yaptı. Ama biz bunu bitirelim, ondan sonra oraya
Evet.
geçelim.
Burada da normal kadınlara verilecek cezanın yarısı deyince otomatikman yüzün yarısı 50. Bu da evliyken de zina yapanın cezasının yine Nur suresi 2. ayette olduğu net bir şekilde anlaşılıyor.
Yok,
Peki.
evet, elle
Evet.
kırbaç vurursun
Vurdum
biter.
bitti.
İkiye katta da 200 kırbaç vurursun biter.
Evet. Şimdi
Öbürünün
peki
olma ihtimali var mı? Evet.
hadis rivayetlerine baktığımızda Resulullah'ın bir müddet Tevrat'a bağlı olarak zina cezasını rejim olarak uyguladığını gördük mü? Gördük. Peki bu ayetler geldikten sonra ne olmuş olabilir? Ona dair birkaç bir şey var. Burada deniyor ki sahabeden Abdullah bin Ebi Evfa var. Ki bu Hayber'e katılmış. Hayber'den sonraki bütün şeylerde falan Resulullah'ın yanında var. Hatta sahabenin içerisinde Resulullah'ın vefatından sonra en uzun süre yaşayanlardan biri Ebu Hanife'nin de Abdullah bin Ebi Evfa ile görüştüğü söyleniyor. O kadar çok yaşamış birisi. Resulullah'ın da yanında bulunmuş. Ona gelip soruyorlar. Şeybani diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam rejim cezası uyguladı mı? Evet diyor uyguladı. Peki Nur suresi indikten önce mi uyguladı sonra mı uyguladı? Abdullah bin Ebi Fatih diyor ki bilmiyorum ben. Ne, ya yani uyguladı ama önce mi sonra mı emin değilim. Bir şüphe var. Peki ikinci bir rivayeti buna getirdiğimiz zaman ne anlaşılır? Diyor ki bir erkek zina itirafında bulunmuştu. Şahide gerek kalmadan kendisi gelip Resulullah'a diyor ki Resulullah ben böyle bir suç işledim. Resulullah sopa istedi. Kırık bir sopa getiriyorlar. Daha iyisi olsun dedi. Bir sopa daha getiriyorlar. Budakları yontulmamıştı. Bundan daha hafif olsun dedi. Düzgün yumuşak bir sopa getirdiler. Allah'ın elçisi emretti. Adama sopa vuruldu. Ve sonra Resulullah şöyle dedi. Ey insanlar, artık Allah'ın koyduğu sınırlardan kaçınmanızın zamanı geldi. Kim bu pisliklerden bir şey yaparsa Allah'ın örtüsüyle örtünsün. Ama gelip bize yüzünü gösterene Allah'ın kitabını uygularız. İşte böyle. Allah'ın kitabını uygularız deyip uyguladığı ceza ne? Celde cezası. Adama evli misin, mekan mısın diye sordu mu?
Yok. Gerek yok.
Demek ki Allah'ın hükmü Kur'an-ı Kerim'de indikten sonra Resulullah'ın uyguladığı artık bu. Değil mi yani? Bir tanesinde şüphe vardı. Bunda artık daha bir şeye çıkmış oluyor. Yani diyor ki Eğer gelip itiraf edersen, hani aleni yapmadığın sürece, biz görmediğimiz sürece, tamam gizle kapat bunu yani. Tövbeni istiğfarını et, Allah'tan bağışlanma dile. Ama gelip söylersen biz de sana Allah'ın kitabını uygularız. Allah'ın kitabını uygularız dediği cezada 100 celde cezası.
Zaten Muhammed Aleyhisselam'a emredilen şey Kur'an-ı Kerim'e uymaktır. Ona, Kur'an'a uymadığı sürece Allahü Teala onu cezalandırır. Yani bir şey yok. Ve eğer söylediği söz Kur'an'a uygun değilse yani bizim ona karşı çıkma hakkımız var. Allah bize böyle bir yetki vermiş. İşte şeyde Mümtehine Suresi'nin 12. ayetinde Mekke'den Medine'ye gelen hanımlar onunla biat anlaşması yapıyorlar. O devlet başkanı konumunda Allah'ın nevisi. Nedir o? Bir bağlılık sözleşmesi. Şartlardan bir tanesi de velâ yâsîneke fî maruf. Marufta sana isyan etmeyecekler. Yani Kur'an'a uygun sözlerinde sana karşı gelmeyecekler. Allahü Teala her şeyine bir örneğini Kur'an-ı Kerim'e koymuştur. Bunun örneği de yanında beslemiş olduğu Zeyd'in eşini boşadığı sırada Muhammed Aleyhisselam'a söylediğidir. İstersen o ayeti bir aç. Mesela Allah bunlar her şeyi ayrıntılı açıklamıştır ama şunu tekrar söyleyelim. Mezhepleri ne Kur'an ilgilendirir ne hadis. Hesaplarına gelirse hepsini de alırlar. Gelmezse hiçbirisini almazlar. Bakın işte ayetleri gördünüz. Bütün mezhepler ittifak ediyor rejim cezası. Ve İslam alemi dediğimiz bu şeyde uygulanıyor. Ya kardeşim siz hiç Allah'ın kitabını görmediniz mi? Okumuyor musunuz? Evet bir oku bakalım.
Evet, Ahzab suresi 33. sure 10-37. ayeti. Şöyle diyor.
İstersen Ahzab suresinin en başındaki ayette ne diyor? İttebi ma yuha ileyke bir Rabbik diye şey yapıyor ya. Üçüncü ayet miydi? Yoksa
İki.
ikinci ayet.
Resulullah hitaben diyor ki sen Rabbinden sana vahyedilene uy. İt vettebi'a ma yuha ileyke min Rabbik. Sana Rabbinden ne vahyedilmişse sen ona uy diyor. O surenin 37. ayeti. Ey Muhammed, hani bir gün Allah'ın nimet verdiği ve senin de nimetlendirdiğin kimseye eşini nikahında tut, Allah'a karşı yanlış yapmaktan sakın diyordun. Aslında insanlardan çekinerek Allah'ın açığa çıkaracağı şeyi içinde gizliyordun. Oysa asıl çekinmen gereken Allah'tır. Zeyd boşanıp eşiyle ilişiğini kesince seni onunla Zeynep'le biz evlendirdik ki müminlere evlatlıkları eşleriyle boşanıp ilişiğini kestiklerinde onlarla evlenmeleri konusunda bir güçlük olmasın. Allah'ın buyruğu yerine gelmiştir diyor. Yani Resulullah aman sakın eşini boşama diyor. Zeyd buna rağmen gidiyor boşuyor karısını.
Peki bakın Zeyd eşi Zeynep'i boşuyor. Zeynep de Muhammed Aleyhisselam'ın evlenmeyi asla düşünmez. Muhammed Aleyhisselam da onun evlenmeyi asla düşünmüyor. Ya bu evlatlığının eşi dediğiniz zaman halk bunu kendi öz gelinliğiyle evlenmiş olarak kabul edecek. Allahü Teala Nisa suresinin 23. ayetinde kişinin öz evladının karısıyla evlenmesinin haram olduğunu söylüyor. Evlatlığın karısıyla evlenmek haram değil. Oradan korkuyor. Allahü Teala bu konuda ben örnek yaparsam milletin yüzüne nasıl bakacağım? Onun için aman diyor. Eşinden ayrılma, eşine dön. Ama Zeyd yanında büyüdüğü, evlatlık olarak büyüdüğü Zeyd onu dinlemiyor. Niye? Eşini boşama hakkını Allah vermiş. O engelleyemez. Ama sistemi bu ayet çökerttiği için öyle iğrenç iftiralar oluştururlar ki yok Resulullah bunu evinde görmüş de bilmem neler söylemiş de yani bunlar ya bu işte bir de ondan sonra da 38. ayette de sünnetin ne olduğunu Allah anlatıyor. İstersen onu da bir oku.
Allah'ın nebisine farz kıldıklarında ona güçlük çıkaracak bir şey yoktur. Allah'ın öncekilere uyguladığı sünneti değişmez yasası da böyledir. Allah'ın işi ölçülü biçilidir.
Bak Allah'ın sünneti nebilerine de farz kıldığı şeydir. Sünnet nebilerine de farz kıldığı şeydir. Geleneksel yapı Kur'an'a %100 aykırı bir sünnet kavramı ortaya koymuş. Muhammed Aleyhisselam'ı ilahlaştırmış ve kendi hesaplarına gelen hususları işte ona iftira ettikleri, ayet uydurmak mümkün değil, hadis uydurmak mümkün. Ama siz burada çok net gördünüz. Bakın ayetler arası ilişkilere baktığımız zaman rejim cezasının asla olamayacağı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor ama onları ilgilendirmiyor bu. Ondan dolayı onlar Kur'an'ın anlaşılarak okunmasını asla istemiyorlar. Çünkü herhangi bir çocuk bakacak, ya bak burada böyle bir şey var, hocam bu ne? Sus sus sen ne anlarsın, kes sesini diye susturacaklar. Yani bugün İslam alemi diye bir şey kalmamıştır. Evet, bu mezhep imamı diye bir adını duyduğumuz kişilerin bu konularla hiç alakası olmayabilir. Hiç alakası olmayabilir. Çünkü bu Yahudi ve Hristiyanların yaptıkları bir şey de vardır. Kişilikleri öldürmek. Şeyden istersen bu Ali İmran 21 ve 22. ayetleri de bir oku. Böylece dersimize son verelim.
Allah'ın ayetlerini görmezlikte direnenlere, haklı bir sebep olmadan nebileri öldürenlere, yani onları itibarsızlaştıranlara, hakka ve adalete uygun davranılmasını isteyen insanları öldürenlere acı veren bir azabın müjdesini ver. Onlar çalışmaları dünyada da ahirette de boşa çıkacak olanlardır. Onlara yardım edecek hiç kimse olmayacaktır diye.
İşte bunlar Allah'ın Nebi Muhammed Aleyhisselam'ı nebiliğini öldürmüş. Nebi Resul farkını kaybetmişler ve ilah yapmışlardır onu. Dolayısıyla işte efendim delil tek olmasına rağmen Kur'an yok, kitap, sünnet, icma, kıyas diye bir sürü şeyler uydurmuşlar. Ve o sünnet kavramı da Allah'ın nebilerine de farz kıldığı hükümleri ifade ederken ona da başka anlamlar vermişler. Muhammed Aleyhisselam'ı ilahlaştırmışlar. Ve çok insanların değer verdiği şahsiyetleri de onlar da kişilikten öldürmüşler, onlar da ilahlaştırmışlar. Belki bugün bize İmam Şafii, İmam Malik, Ahmet bin Hanbel, işte Ebu Hanife diye bu zatlar mezhep imamı olarak görülen kişiler, belki bunların bu olaylarla hiç haberi olmayabilir. Ama bunların yapmış oldukları şeyler saygın kişileri kullanarak kendi pisliklerini insanlara yutturmaktır. Dolayısıyla bugün artık Allah'ın dininin dünyaya hakim olma zamanı geldi. Hepimize düşen vazife. Ben kimim ki demeden sen Allah'ın kulusun yeter. Başka şeye gerek yok. Allah'ın ayetlerini kavrayalım ve bütün insanlara doğru dini anlatalım. İşte ne hale getirildiklerini görüyorsunuz ve şu mezheplerin de ne mal olduklarını iyice kavrayalım. Allah-u Teala yardımcımız olsun. Allah cümlemizi rızasından ayırmasın. Allah hepinizden razı olsun.